Ayrım 24, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 328. Seninkinden daha sağlam olduğu kesin, dedi Gundogar. Vuruşu en az Tungdin'inki kadar güçlüydü ancak onun baltası sapasağlam duruyordu. Yedinci vuruşta Tungdin, Gundogar'ın baltasını çatırdamaya başladığını duydu. Sekizinci darbeye dayanamayacağının emindi artık. Gör bak, eseri ne hale getiriyorum diyerek seslendi ona. Demir parçaları ayrıldı. Tungdin sapı bir kenara fırlatarak su tulumuna uzandı. Meclistekilerin arasında homurdanmalar duyuldu. Kral kaslarını gererek tüm gücünü bir sonraki darbesine verdi. Kalkan darbenin altına inledi ancak balta yine dayanmıştı. Yaşasın, birileri demir ustasını buldu galiba diye gürledi hiddetli. Tungdil 2'de 1 önde. İyi şarkı söylemesi demiri güçlendirdi. Gundogar rakibini kutlamak üzere baltayı indirerek bıraktı. Bu kadar kötü bir demirden bu kadar iyi bir silah yaratabileceğine ihtimal vermezdim. Sen gerçekten de ustaymışsın ancak yine de tahta çıkamayacaksın. Bir sonraki yarış benim olacak. Dene bakalım. Balandil'in nefes almalarına fırsat vermeden bir sonraki kağıtta yazanı okudu. Dördüncü mücadele bir yarış. Her birinize içinde sıvı altın dolu birer kese verilecek ve onu da önce ilk otluğa kadar gidip sonra büyük kapıya gideceksiniz ve buraya geri geleceksiniz. Bu arada da üzerinize zincir gömlek ile sırtınızda 20 kiloluk bir sırt çantası olacak. Altını dökmeden buraya ilk getiren yarışmayı kazanmış olacak. Gerçekten ellerini taşıdıkları sıcak sıvıyla oraya vardıklarından emin olabilmek üzere otluğa ve kapıya ikişer gözcü gönderildi. Bu tam benlik bir yarışma diye düşündü Tungdil sırt çantasını yüklenirken. Ocağın ısısına alışkındı ve güneş sarısı metali taşıma düşüncesi onu çok mutlu ediyordu. Uzun yolculuğu sırasında ise yük taşımaya alışmıştı zaten. Bu yüzden sırtındaki ağırlık onu rahatsız etmeyecekti. Cücelerden biri ince demir saplı sıkıştırılmış kumdan yapılma kalın kenarlı kaseleri uzattı. Erimiş altından yayılan ısı adeta öldürücüydü. Rahat birkaç yüz derece olmalıydı. Dökülüp de ellerine temas ettiği takdirde derilerini yakar, ciddi yaralanmalara yol açardı. Koşun diye bağırdı Balandil'in ve yarış başladı. Gundogar kase hiç bakmadan gözlerini yola dikmişti. Tungdil ise bunun tam tersini yapıyordu. Zira sıvı altının görüntüsü o kadar hoşuna gidiyordu ki ayakları bundan önce de yolculuk boyunca yaptıkları gibi yolunu kendiliğinden bulacaktı. Kral çabucak öne geçerek salondan kayboldu. Tungdil ise hiç acele etmeden onu takip etti. Balandil'in dökmeden geri gelecek kişinin yarışı kazanacağını açıkça ifade etmişti. Bu yüzden sakin sakin yürüyerek değerli yükünü dökmemeye gayret edecekti. Isı yükselip de demir dövmekten sertleşmiş elleri yanmaya başladığında kaseyi kısa süreli yere bırakıyordu. Tam vadiye girdiği sırada diğer taraftan gelen Gundogar'la karşılaştı. Bu şekilde beni yenemezsin Tungdil diyerek selamladı kral onu küçümseyerek yanından geçerken. Yanık et kokusu duyuluyordu. Kral ellerinin yanmasını hiçe sayarak kaseyi yere bırakmamıştı ancak sıvıyı da hala dökmemişti. Tungdil açık havaya çıkınca kaseyi bir süreliğine yere bıraktı ve ardından takibe devam etti. Lanet olsun. Gundogar'a hata yapacağını fazlasıyla güvendim diyerek kızdı kendisine. Kolları yavaş yavaş titremeye başlamıştı. Dövüş ve demir dövmek tüm gücünü almıştı ancak yapacak bir şey yoktu. Devam etmeliydi. Kapıya vardığında Gundogar ter içinde küfrederek geri dönüyordu. Altın hala dökülmemişti ve aksine de Tungdil'i görünce kendinden emin bir şekilde gülümsedi. Şimdi berabereyiz. Son yarış belirleyecek her şeyi dedi. Bu hareketiyle rakibini daha da hırslandırmış oldu. Göreceğiz bakalım diye geçirdi içinden Tungdil ve rakibine yetişmek için daha da hızlandı. Tam o sırada küçük bir yaratık bacaklarını dolandı ve dengesini bozdu. Bırak kasadına. Sıvı altın çalkalanarak kasenin içindekiler geri hareket etmeye başladı ancak Tungdil değerli yükün yerlere saçılmasına izin verme niyetinde kesinlikle değildi. Yine de altının bir kısmı kasenin kenarını aşıp elinin üzerinde aktığında canı her ne kadar yansa dişlerini sıkıp ses çıkarmadı. Kızgın bir şekilde gözleriyle koridorda kendisine çelme takanı aradı ancak kimseyi göremedi. Yaşadığı bu olay yüzünden meclis salonu ikinci olarak girdi. Zaten altının bir kısmını dökmüştü. Yani her koşulda zaten mağluptu. Gundogar zaferin bedelini o sırada dişi bir cüce tarafından buzlu suyla tedavi edilen yanıklar içindeki elleriyle ödemişti. Bu sefer rakibini kutlama sırası Tungdil'deydi fakat bunu kralın ellerine daha fazla zarar vermemek için sadece sözlü olarak yaptı. Sonra o da yaralı ellerini buzlu suyu içine daldırdı. Yolda da bana söylediğin gibi hedefine ulaştın. İkinci söylediğim de gerçekleşecek diye karşılık verdi Gundogar ve yüzünü çevirdi. Tunktil yaralarını inceledi. Donmuş altın derisine sikke büyüklüğünde yapışmış kalmış, çıkmak istemiyordu. Boindil Tunktil'in sağ elinin kömür ışığında parıldığını fark etti. "Kardeşim, şunu yaptığına bir bak. Eğitimliğe yaraşır bir isim bulduk sonunda," dedi. Dalga geçti boyunda. Tunktil altın el, kulağı hiç de fena gelmiyor. Bunu sonra önerelim ona. Bola Far'dan çok daha iyi, diye onayladı hiddetle. "Burayı dinleyin boy ve klanlar. Durum berabere," diye ilan etti Balandil. "Bu yüzden son yarış hem taht adayları hem de tüm boyların geleceği açısından çok önemli. İki yarışmacıdan önerilerini kağıtlara yazmalarını istedi." "Onu neyle yenebilirim?" Tunktil biraz düşündükten sonra gülümsemeye başladı. "Elbette, aklına çok özel bir fikir gelmişti." Kağıtları aynı şekilde katlayıp kral danışmanın elinde tuttuğu deri bir kesenin içine attılar. Balandil'in daha sonra kesenin ağzını bağlayarak içindeki kağıtlar karısını sallamaya başladı. Ardından temsilcilerin önlerinden yürüyerek geçip Bisibur'un karşısında durdu. "Beni daha sonra öğrencinin dezavantajına olacak bir seçim yapmakla suçlaman için çekilişi senin yapmanı istiyorum dostum Bisipur." Balandil'in keseyi ona doğru uzattı. Kaba cüce keseyi elinden almak yerine adeta kopararak ağzını çözdü, acımasız gözlerini karşısındakinden ayırmamıştı. Bakmadan elini keseye soktu, bir kez karıştırdıktan sonra da tekrar çekti. Kolunu kaldırırken kağıt elinden düştü, bu yüzden bir kez daha çekmek zorunda kaldı. Kağıdı tek kelime etmeden Balandil'ine uzattı. Tunktil bunun kendi önerisi olup olmadığını göremiyordu. "Hayır, sen çektin, sen okuyacaksın," dedi hakem. Bisubur ancak o zaman gözlerini indirerek kağıdı açtı ve yazanları okudu. "Hayır, bu ilk çektiğim kağıt değil," dedi sakin bir şekilde ve elini tekrar keseye doğru uzattı. "Kurallara uy." Balandil'in keseyi çekti, seçimi sen yaptı. "Hadi beşinci yarışmayı açıkla." Bisubur kelimeler klan üyelerinin kulaklarına gitmesini engelleyebilirmiş gibi dudaklarını birbirine bastırdı, derin bir nefes aldı. Zorlanıyor olması Tunktil'e umut vermişti. Bir sefer... Bir sonraki müsabaka amacı gri dağlardan keskin ateşi getirmek olan bir sefer, diye açıkladı kızgınlıkla. Sonra da bu silahla Nodon'la karşı savaşılması. Gundrabur rahatlayarak derin bir nefes aldı. Balandil'in gözlerini kapatıp hafifçe gülümsedi. Hamisi olduğu kişinin yükselişini engelleyen kişi Bisupur'un ta kendisi olmak zorunda kalmıştı. O anda birçoğu ikinci adayın zekasını küçümsediklerini fark etmişlerdi. Salondakiler konuşmuyorlardı. Gelişmeler klanları susturmuştu. Kimse konuşamadan veya itirazını gösteremeden Tunktil öne çıktı. "Benim önerim olduğuna göre görevi yerine getirmeyi kabul ediyorum," dedi ve gözlerini beklentiyle Gandagar'a çevirdi. Kral titriyordu. "Ben de kabul ediyorum," diye hırladı. "Durun, çekiliş geçersiz." Bisupur elflere karşı yapılacak olan savaşı, rafa kaldıracak olan bu uzun süreli sınavı engellemeye çalışıyordu. "Bu ilk çektiğim kağıt değil, siz de gördünüz." Balandil'in acımasızdı. "İlk kağıdın hangisi olduğunu ne sen ne de ben bilemeyeceğimiz için sonuç değişmeyecek. Yarışmacılar görevi kabul etti ve bu durumda Guntrabur'un varisini bu mücadelenin sonu belirleyecek. Sonucu öğrenmemiz günler alacak," diye itirazlara devam ediyordu Bisupur. "Tünellerle o kadar sürmez. Çabuk davranacağım," diye söz verdi Tunktil ve kahkahalar yeniden yükseldi. "Şimdi izninizi rica edeceğim, zira bir an önce yola koyulabilmek için yol arkadaşlarımın kimler olacağına karar vermem lazım," diyerek veda etti cüce. Boindil ve Boindel'e onunla gelmeleri için işaret etti. "Yeteneklerinizi benden esirgemeyeceğinizi umarım," diyerek teklifte bulundu. "Beni tek parça haline bu kaleye kadar getirdiniz. Şimdi ise gri dağlara sağlam bir şekilde götürüp tekrar getirin." "Duyuyor musun kardeşim, eğitimli yine konuştu," hiddetli kahkahayı patlattı. "Bizim için bir onurdur," diyerek teklifi kabul etti. "Ancak yol boyunca böyle bilmiş bilmiş konuşamazsın. Vahada üzerime bulaşan kara lekeyi temizlemem gerek daha," kısık bir sesle ekledi. Tunktil ellerini onun ve kardeşin omuzlarına koydu. "Dert etme Boindil, yol boyunca hayatım birden fazla kez kurtarmak zorunda kalacağından eminim." Cüce gülümsedi ancak kardeş başını sallamakla yetindi. "Bu arada bugün kendine yeni bir isim seçmiş oldun." Boyundal elinin derisindeki parıltı işaret etti. "Tunktil Altınel, ne dersin?" "Altınel," diye tekrarladı Tunktil sağ eline bakarken. "Evet, sanırım hoşuma gitti." Acı çekmesine rağmen gülümsemeye çalıştı. "Altınel, gerçek bir cüce ismi." Meclis dağılmış ve Bisipur ile Gandagar'da yolculuk hazırlıklarını yapmak üzere dışarıya fırlamışlardı. Geniş salonda sadece Balandil'in ile Yüce Kral kalmıştı. Bunu ona sen mi önerdin diye sordu Guntrapur piposunu uzanırken. Danışmanı sessizce güldü. Yok hayır, böylesine bir fikir en kötü rüyalarımda bile aklıma gelmezdi. Bu cüceyi Vrakkas bize yollamış olmalı. Tahta giden merdivenleri çıkarak yüce önderinin yanına vardı. Tunkdil'e yüce kral olacak kumaş var. Yaratıcı gücü servet değerinde. Kararı çok akıllıcaydı diye onayladı onu yaşlı cüce. İçlerinden kim ilk dönerse dönsün kazanan her koşulu halkımız ve korunaklı ülke olacak. Bu arada bize düşen görev ise krallığımıza herhangi bir sorunun çıkmamasını sağlamak olacaktır eski dostum. Yaşam ateşini daha bir süre korumak zorunda olduğunu farkındasın değil mi dedi Balandil'in kaygılı bir sesle. Guntrapur inleyerek tahtından kalktı ve piposunu dişlerinin arasına sıkıştırdı. Vrakkas anlayış gösterip çekicini bana doğru sallamayı biraz erteleyecektir dedi. Sakince çekildi. Danışmanı Guntrapur'un arkasından baktı. Sonra da tahtın dibine oturarak Bispur'un ilk çektiği kağıdı görmek için deri kesenin içine baktı. Balandil'in hangisi olduğunu gayet iyi biliyordu. Zira kağıdın köşesi hafifçe kıvrılmıştı. Fakat Bispur'un diğer kağıdı çektiğini gördüğünde sesini çıkarmamıştı. Kağıtta yazanı okuduktan sonra iyi ki de öyle oldu diye düşündü. Kağıdı yanlışlıkla düşürmemiş olsaydı Tunkdil yolculuğa çıkmak yerine Gandogar'a karşı elmas işleme dalında yarışmak zorunda kalacaktı. O yarışı kaybedeceği ise kesindi. Böylece de taht Gandogar'ın olacaktı. Diğer kağıtları açıp okuduğunda kahkahalar attı. Gandogar elmas işlemeyi 4 kez yazmıştı. Tunkdil ise gri dağlara sefer görevini yine aynı şekilde 4 kez önermişti. Yaşasın Bispur'un titrek elleri diye düşünerek gülümsedi rahatlayarak. 11. Korunaklı Ülke İkinciler Cüce Krallığı Beroin 6234. Güneş Döngüsü Sonbahar. Tunkdil yolculuk hazırlıkları sırasında Yüce Kral'ın danışmanından ikinciler klanının en iyi taş ustasını seçmesini istedi. Balandil'in bir ön eleme yaparak adayları ona göndereceğini ancak son seçimi kendisini yapması gerektiğini belirtti. Kısa bir süre sonra Tunkdil'in odasına tek gözlü bir cüce geldi. Tunkdil şaşırarak başını kaldırdı. Balandil'in oldukça sıkı bir ön eleme yapmış anlaşılan. O kadar sıkı ki geriye sadece bir aday kalmış diyerek taş ustasını selamladı. Ben çekiç yumruk klanından Bavragor çekiç yumruk 200 döngüdür taş ustasıyım diyerek kendini tanıttı cüce. Elleri pençe gibi kalındı ve taht adayına Balandil'in ellerini hatırlattı. Siyah sakalı çelisi ve yanlardan ustalıkla tıraşlanmış saçları açık bir şekilde omuzlarına dökülüyordu. Kimse ustalık konusunda benimle yarışamaz. Kaya ve işçilikteki en küçük pürüzü görebildiğim sağ gözüm iki çift gözden daha keskindir. Tunkdil kendisinden bir balta için gereken granit kancalı uçlar yapmasını beklediğini anlattı. Fakat silah burada değil de gri dağlarda yapılacağından parçalı ancak orada birleştirebileceklerdi. Bu benimle ölü ülkeye gelmen gerektiği anlamına geliyor. Yolda başımıza nelerin geleceğini ise sadece Tanrı bilir diye yolculuk hakkındaki bilgileri özetledi Tunkdil. Taş ustasının gözünün içine derinlemesine baktı ve kahverengi göz kenarlarının kırmızıya çaldığını fark etti. Garip. Bana uyar seninleyim diye karşılık verdi çekiç yumruk ve sağ elini uzattı. İkinciler boyundan sadece benim sana eşlik edeceğim dair söz ver bana. Taht adayı elini uzattı. Bavragor gülümsüyordu ve Tunkdil onun rahatladığını fark etti. Ne zaman yola çıkıyoruz? Yarından sonra. Dördüncüler klanından bir elmas ustası bulur bulmaz diye cevap verdi. O zaman ben de keskin ateşin başarılı olması için en iyi aletlerimi seçeyim dedi Bavragor ve kapıdan çıkarak gözden kayboldu. Tunkdir görevlendirdiği taş ustasının ortaya çıkış şeklinde bir gariplik sezmesine rağmen bu konuyu daha fazla irdelemedi çünkü Gandogar'la yapacağı konuşmaya hazırlanması gerekiyordu. Dördüncülerden kimsenin kendi isteğiyle kendisine katılmayacağını tahmin ettiğinden kraldan bir cüce görevlendirmesini isteyecekti. Bu işin ters gitme ihtimali yoktu zira temsilciler gelenek olduğu üzere sadece en iyilerden seçilirlerdi. Tunkdil'in gururu bu rica işinden dolayı oldukça rahatsız olsa da söz konusu olanın gururu değil korunaklı ülke olduğunu hatırlatıyordu kendisine. Koridora çıktığında kendisini arayan dört cüceyle karşılaştı. Sırayla kendilerini tanıttılar. Balandil'in içimizden birini seçmeni istiyor diye açıkladı işlerinden biri. Tunkdil kendisine beklentiyle bakan sakallı yüzleri inceledi. Kararımı çoktan verdim diye açıklamada bulundu. Bu kadar acele ettiğine pişman olmuştu. Bavragor'un davranış yüzünden sadece bir kişinin seçildiği yanılgısına kapılmıştı. Bavragor çekiç yumruku seçtim. Çekiç yumruk mu? Şarkı söyleyen sarhoşu mu? Kayaları sesi ve içki kokusuyla yumuşatanı mı seçtin? Diye patladı cüce bir anda. Sizden daha hızlıydı. Danışmanın ilk seçtikleri arasında bile değildi. Onu azat etmelisin. Zaten yıllardan beri içki içerek ömrünü kısaltmaya çalışıyor diye anlattı Tuntile. Parmakları ancak dördüncü kupadan sonra sakinleşir. Olmaz söz verdim ve el sıkıştık. Tuntil kızarmıştı. Anlaşılan Bavragor kendisini kandırmıştı. Ona sözümü bozup bozamayacağımı soracağım. Sahtekarı hangi meyhanede bulabileceğini söylediler ve Tuntil fikrini bildirmek üzere sinirli bir şekilde koridorlarda ilerledi. Meyhaneyi çabucak buldu. Kayaların içine oyulmuştu ve yüksek orta sütunlarına lambalar, tavanına da altın rengine ışık veren fenerler asılıydı. En dipte ise arkalarında bekleyen misafirlere kocaman koyu renkli fıçılardan bira dolduran dört dişi cücenin durduğu taştan oyulmuş bir bar bulunuyordu. Müzik işini iki boynuz borazancı, bir taş flütçü ve bir davulcu hallediyordu. Daha doğrusu Kore'ye eşlik edilmesi işine bakıyorlardı. Çekiç Yumruk ocaktaki işlerini bitirmiş ve toza bulanmış diğer cücelerle birlikte oturmuş, gri dağlara yapılacak olan sefere katılışını taş ustalarına yaraşır bir şekilde kutluyordu. Kupasını sallayarak, diğerleriyle birlikte kayaları titreterek şarkı söylüyordu. Bardağın kenarından beyaz köpükler deri pantolonuna dökülüyordu. Bavrogaur diye seslendi Tuntil kızgın bir ses tonu. Üçte müstakbel kralımız da burada diyerek selamladı onu cüce ve kupasını havaya kaldırdı. Tuntil altın el çok yaşa. İçki arkadaşları da aynısını yaptı. Biraz olsun hızlı hareket ettiklerini havayı bir toz bulutu kaplıyordu. Tuntil'in kanı kızgınlıktan kaynamaya başlamıştı. Büyük adımlarla meyhaneye geçip taş ustasının elindeki kupayı alarak masanın üzerine çarptı. Beni kandırdığın için sözümü bozmama izin vereceksin. Balandir'in seni bana göndermedi. Bireye dikkat et, yazık olur diye masum bir şekilde gülümseyerek karşılık verdi Çekiç Yumruk. Beni birinin gönderdiğini söyledin mi hiç? Tuntil şaşırarak kala kaldı. Hayır ama Bavragor kupayı eline aldı. Şartlardan biri miydi bu? Hayır, en azından. Nasıl olduğunu ben anlatayım. Odana gelip beni yanına alıp almayacağını sordum. Sen de bana söz verip elini uzattın. Bu kadar basit. Büyük bir yudum oldu, aldı. Sakin ol, zira ikincilerden çıkan en iyi taş ustasını yanına alıyorsun ve gerçek olan da budur. Kaleye ilk girdiğinde eserlerimi hayranlıkla izlediğini sanıyorum. Yazıtlar, heykeller, her yerde benim emeğim var. Sahilini kaldırdı. Elim bu elimin içindeydi ve gayet iyi korunmuştu. Git ve dördüncüler arasından bir elmas ustası bul da yola çıkabilelim. Arkadaşlarına dönerek yeni bir şarkıya başladı. Kandırıldım. Tuntil burnundan soluyarak oradan uzaklaştı. Tam olarak neden olduğunu bilmese de kızgındı. Büyük ihtimalle en iyi taş ustasını bulmuştu fakat Bavragor'un kendini seçtirmesindeki utanmazlık ve tavır onu çileden çıkarıyordu. Gandogar'a giderken yolda gülmeye başladı aniden. Küstahlığın her zaman kazandığına dair söyleyen sözün ne kadar da doğru olduğunu görmüştü bir kez daha. Vrakkas kendisi gibi bir sahtekarın başına onu utanmadan kandırarak sefere katılmayı garanti eden bir ayar sarmıştı. Gri dağlarda parmakları titremesin diye yanımıza yeterince bira ve kanyak almamız yeterli olacaktır. Hem gerçekten de en iyisi olup olmadığını araştırmam gerek. Balandil'in biliyordur. Tuntil dördüncülerin kralıyla buluşacağı salonu nihayet varmıştı. Yanında iki Sigurdaziye ağacı parçasından biri de vardı. Gandagar kendisine eşlik edecek beş kişiyle birlikte masanın başında oturuyordu. Zincir gömlekleriyle zırhlı ikinciliklerinden daha da gösterişliydi. Süslemelerde daha fazla değerli taş ve elmas kullanıyorlardı. Başkalarını yalvartmak benim tarzım değil. Sözlerini kendine sakla Tuntil. Ne istediğini biliyorum. Cüce yanındakilere işaret etti ve onlar da ayağa kalktı. İşlerinden birini seç. Her biri sanatın ustası. Değerli taşlar, elmas ve pırlantalar onlar gibi işleyen başka birini bulamazsın. Tuntil sıranın önünden geçerek cücelerin yüzlerini inceleyip içindeki hislere güvenerek doğru seçimi yapmaya çalıştı. İşlerindeki en narin dar yapılı olanın önünde durdu. İçinden bir ses bunun doğru cüce olduğunu söylüyordu. Kıvırcık sakalı taşları zımparalarken havalanan elmas tozuyla doluydu. Sanki sakallarıyla binlerce küçük yıldız yakalamış gibiydi. Tuntil durdu. Adı Goyumgar, parlak sakal diye tanıştırdı Gandagar. İyi seçim diye ekledi. Elmas ustasının tedirgin ifadesi daha da belirginleşerek korku dolu bakışlara dönüştü. Kralına döndü. Hayır Gandagar, kralım, bunu benden isteme diye yalvardı. Biliyorsun İçinizden birini seçebileceğine dair söz verdim. Senin yüzünden, sözümden mi döneyim diye sert bir şekilde karşılık verdi Gamdaga. Goimgar, sen gideceksin. Kralım diye bir kez daha denedi parlak sakal zayıf bir sesle. Bizi utandırma. Tunkdil'in emirlerini dinle ve olur da bizden önce oraya varırsanız taşları en az benim için işleyeceğine dair özenle işle diye sertçe isteklerini belirtti. Git ve sağlıklı bir şekilde geri dön. Gondagar ayağa kalktı. Diğer dört çiçeğe arkasından gelmelerini işaret etti. Kapıda durup dönerek rakibine baktı. Senin için kötülük dilemiyorum ama iyi şeyler de dilemiyorum. Tunkdil altına. Taht benim hakkım ve Vrakkas zaferimle klanlara senin bir sahtekar olduğunu gösterecektir. Sonunda herkes bana oy verecektir. İsteğine ulaşmanı dilerim Kral Gondagar diye samimi bir şekilde karşılık verdi Tunkdil ve Sigurd'a Ziye parçasını masanın üzerine bıraktı. Ancak ardından da korunaklı ülkeyi ve böylece de halkımızı nodonundan koru. Dönüp cevap beklemeden kapıdan dışarı çıktı. İnce yapılı elmas ustası yenik bir halde arkasından seyirtti. İkizler Bavragor ve Parlak Sakal okuma ve çalışma yeterli ışık sağlayan birçok lamba ve aynaları olan haç formundaki devasa kütüphanenin merkez salonunda oturuyorlardı. Etrafları yüzyılların birikimi olan bilgilerin yazılı olduğu yazı rulolarıyla çevriliydi. Geçmişle çevrelenmişken gelecekleri nasıl kurtaracaklarını tartışıyorlardı. Tunkdil korunaklı ülkenin gösterildiği bir haritayı açtı. Tünel girişine bakacağız diye açıkladı. Biraz şans ve Vrakkas'ın yardımıyla yeraltı yollarını ilerleyerek batıya ulaşacağız. Güney diye düzeltti onu güçlü Bavragor ve öne doğru eğilerek gri dağları gösterdi. Güney'e gitmeliyiz. Daha sonra ilk olarak batıya gidip ilkler boyunu arayacağız diye açıkladı Tunkdil. Halkımızın en iyi demircileri onlar arasından çıkmıştır. Bu yüzden keskin ateş için gerekli olan çelik işçiliğinin üstesinden ancak onlar gelebilir. Sen öyle düşünebilirsin diye karşılık verdi Bavragor ve geriye kalan tek gözüyle ona baktı. Onların hala yaşadığından emin misin? Belki de orklar tarafından çoktan yok edildiler. Bira kupasına uzandı. Buradan bir demir ustasını yanımıza alıp doğruca gri dağlara gitmeliyiz bence. Hah, bakın şunu. Yeni bir liderimiz var dedi Boyundel yüksek sesle. Belki de tahtı kendin için istiyorsundur dostum Bavragor. Güzel öneri. O zaman kardeşin gibi çılgınların serbestçe ortada dolaşmalarını yasaklayabilirdim diye soğuk bir şekilde karşılık verdi taş ustası. Boyundel gözlerini kıstı. Eli kendiliğinden baltasının kabzasına gitti. Dikkatli oldu tek göz. Yoksa yakından hiç gözün kalmayabilir. Boyundel Tunkdil'e döndü. Hiçbir zaman birbirlerinden hoşlanmadılar ve Çekiç Yumruk'un kız kardeşi olayından beri işler iyice kötüye gitti diye homurdandı. Tunkdil derin bir iç çekti. Yol boyunca birçok soruna karşılaşacağını biliyordu. Ne olmuş kız kardeşine? Başka bir gün anlatırım. Şu ikisinin olmadığı bir zaman diye reddetti Boyundel. Yoksa kavga çıkar ya da belki daha da kötüsü olur. Ejderha atışını nasıl ele geçireceğimiz dair bir planımız var mı diye öğrenmek istedi ikizlerin ve Çekiç Yumruk'un yarısı kadar olan Goimgar. Şimdiden kaygılanmaya başladım. Orklar, ölü ülke, kara elfler, ejderhalar sinirli bir şekilde yutkundu. Oldukça fazla pürüz varmış gibi görünüyor. Bana keyifliymiş gibi göründü diye gürledi hiddetli neşeyle ve dördüncün omuzuna bir şaplak indirdi. Cüce dudaklarını büzdü. Domuzcuk doğramak her cücenin hoşuna gitmez mi? Mumların ışığında Goimgar'a lakabının neden verildiği kolaylıkla anlaşılıyordu. Sakalı parıldıyordu. Senin için doğru olabilir ama ben atölyemi tercih ederim. Boyundil merakla ona baktı. Söylesene, balta kullanabiliyor musun bari? Senin demircinin oğlundan ziyade ağlayan bir kadının gibi çıkıyor. Ayağa kalkıp ona bir balta attı. Hadi bana dövüşebileceğini göster. Silah şangırdayarak parlak sakalın önüne taş zemine düştü. Dördüncü yerinden kımıldamadan sinirli bir şekilde belindeki kısa kılıcına dokundu. Ben bununla kalkanı tercih ederim diye cevap verdi kısık sesle. Karşısındaki savaşçı onu hakaret etmişti. Kısa kılıç mı? Ben onu ekmek bıçağı sanmıştım. Küçük bir bıçakla dövüşüne göre sen cücelerden daha ufak olan bir gnom olmalısın diyerek güldü ve ikizlerden beri inanamayarak bırak kas adına. Tanrı seni çok yumuşak bir taştan yaratmış olmalı. Başını sallayarak tekrar yerine oturdu. Bavragor kupasını bakıp içindekini bir dikişte boşalttı ve ardından yüksek sesle geğirdi. Goimgar'a karşı olmak konusunda onunla aynı safta yer alıyordu. Boyundal dikkatini yeniden haritaya verdi. O zaman Brongor'a en azından bu etapta ölü ülkeyle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Tünelleri merak ediyorum. Kullanılabilir haldeler mi? Vagonlardan biri raydan çıkıp da boşluğa düştüğümüzde bunu öğrenmiş olacağız dedi Goimgar, cesaretini yitirmiş halde. Yıllardır kimse tünellere girmemiş, mucize olur. Gondagor'un bu yumuşak çayı bize neden bıraktınız şimdi anlıyorum dedi hiddetle dalga geçerek. Bu kadar zırlamayı cenaze törenlerinde bile duymamıştım. Sen annemi duymalıydın diye hemen araya girdi Bavrago. Susun diye bağırdı Tuntul. Bu hasımlar toplum bir arada tutup tutamayacağı konusundaki şüpheleri giderek artmaya başlamıştı. Bırak kas, güç ver bana. Çevremde sadece cüce çocukları mı var? Aranızdaki en büyük kişinin ben olduğumu sanmaya başladım diye yola getirmeye çalıştı karşısındakileri. Korunaklı ülkeyi kurtarmak üzere bir araya geldik. Bir altın madenini ya da tuz yatağını ziyarete gitmiyoruz. Ben de hayatlarımızı seni tahta çıkarmak için tehlikeye attığımızı sanıyordum dedi Goimgar iğneleyerek. Bavragor kupasını üzüntüyle ters çevirdi ve son damlayı eliyle yakalayıp avucunu yaladı. Tuntil derli taş ustasını gülümseyerek baktı. Hayır Goimgar, yanlış anlamışsın. Kötülüğe karşı en azından şansımız olsun diye Nodon'la savaşacak silahı yapmak istiyorum. Keskin ateş olmadan Magus'u kimse durduramaz. Yazıtların bir kısmını çeviremediğini bilinçli olarak anlatmamıştı. Bu şekilde İhtilal Klanı'nın en iyi demircilerini bizimle Gri Dağlara göndermelerini ikna edebileceğini mi düşünüyorsun diye sordu. 24. ayrımın sonu, sayfa 342.